Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 5.
Uçağa binmeden önce ona sıkı sıkı sarılmıştım ve o bana anneni üzme demişti. Annenin işi yeterince zor. Unutma ki sen mutsuz olduğunda ben bunu bilip hissedeceğim ve sen ağladığında ben de seninle ağlayacağım. Beni üzmek istemiyorsun değil mi? Her şey daha beter olmadığı için sevinmeli ve minnettar olmalısın. Evet, bizim birçok şey için minnettar olmamız lazım. Doğrulup pencerenin geniş pervazına oturdum. Pencereden baktığımda fark ettim ki insanların çoğu İngiltere'deki gibi kendi müstakil evlerinde değil, dairelerde yaşıyorlardı. Masadaki bir ışığın etrafında oturuyor, konuşuyor, birlikte gülüyor ve bir şeyler paylaşıyor, ortak oluyorlardı birbirlerine. Herkesin kendisiyle ilgilenecek bir yakını vardı. Onları böyle gözetlerken beni bir sıcaklık aldı, ezikliğim yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Önce ışıklı pencere. Benim dışımda da yalnız insanların olması gerektiğini biliyordum. Şehirde ışıkların yandığı her yerde birçok insanın olduğunu bilmek beni teselli ediyordu. Kendimi rahatlamış hissediyordum. İç çamaşırlarımı yıkamıştım ve kimse beni sindirebileceğimden daha fazlasını yemeye zorlamamıştı. Buradaydım işte. 14 yıl önce 1936'da doğduğum şehirde. Uyuyamadığım için çantamı alıp içinden günlüğümü çıkarıyordum. Ona dertlerimi ve en güzel hatıralarımı kaydetmiştim ve okuyordum. Bradford 1949. Anneme resim çizme ve boyama yeteneğinden dolayı imreniyorum. Bir resmin üzerinde çalışırken meşgul, memnun ve ağır görünüyor. Ona baktığımda kalbim ısınıyor fakat kendimi de yararsız buluyorum. Ben hiçbir şey yapabilecek durumda değilim. Bu akşam herkes dışarı gitti. Annem babamın bir masonlar toplantısına gittiğini ancak aslında bizim bunu bilmememiz gerektiğini söylüyordu. Bayan Dresden de çoban köpeği olan bir arkadaşını ziyarete gidiyor. Annem sanat vakfında. Çok fazla kalmayacaklar ama ev çok ıssız oldu, ateş sönmek üzere ancak ben de artık alevlendirmeyeceğim. Zaten şimdi yatmaya gidiyorum. Yukarı katta şöminede ateş yanmayınca ev çok boş görünüyordu. Kendimi güvenli ve anneme daha yakın hissetmek için genellikle onun odasına kaçıyorum. Şimdi yataktayım. Ben haylazım ve kalbim hala çılgın gibi atıyor. Sanırım onun hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordum. Bu nedenle de odasını karıştırıyordum. Onun ceviz ağacından komodinin en alt çekmecesinde eski bir not defteri buldum. İçine okudum. Her sayfada birkaç kez pis sözcüğüne rastlıyordum. Evimizi çirkin, Bradford'u pis buluyordu. Havadaki kurum onun beyaz bluzlarını griye çeviriyormuş ve ellerini kirletiyormuş. Kahya kadının elleri hiç temiz olmazmış. Annem için üzgünüm. Zira burada kurum ve pislik içinde ne kadar mutsuz olduğunu biliyorum ama çok güzel ve rahat şeyler var ki onları resimlerinde canlandırıyor. Sanırım resim yaparken etrafındaki her şeyi unutmak istiyor. Tıpkı benim unutmak için günlüğüme hikaye ve kompozisyon yazdığım gibi. Yazar olabilecek kadar yetenekli olabilmeyi diliyordum. Dansçı veya sanatçı da olabilirdim. Şu anda okulda severek yaptığım şey kompozisyon yazmak ve jimnastiktir. Güzel kelimesini sık sık tekrarlamamak için kelime haznemi genişletmek amacıyla sözlükten eş anlamlarına bakıyorum. Bana eğlenceli geliyor. Annemin kendi günlüğüne yazdığı bu hikayesini kopya edeceğim. Benim doğumumdan önceki hayatıyla ilgili tek bildiğim şey bu ve ben bunu çok seviyorum. İnşallah annem onun günlüğünü okuduğumu hiçbir zaman öğrenmez. Kopya ederken acele edeceğim ve geldiğini duyduğumda bu not defterlerini hemen odasına geri koyacağım. O hemen hep taksiyle eve geliyor. Annemin çocukluk hatıraları. Biz köyde eski bir Berner çiftçi evinde yaşıyorduk. Çatısı tahta parçalarındandı ve yanlardan neredeyse yere kadar sarkıyordu. Sadece evin ön tarafında çatı biraz daha kısaydı, tıpkı alındaki kahküller gibi ve bu açıklıktan ev davetkar görünüyordu. Eve girildiğinde insan kendini dev gibi bir anaç hindi tarafından korunuyormuş gibi hissediyordu. Onca oyuncak bebek evine benzeyen küçük karelere bölünmüş pencereler, kırmızı gül pembesi ve beyaz ebe gümeçleriyle süslüydü. Çocuklarla geniş pencere oyuklarında otururken macunları kazımaya bayılıyordum. Dört köşeli sürgü camlardan birini yukarı itiyorduk ki daha sonra ezmek ve resmini çizmek için kollarımızı uzatıp çiçek ve yaprak toplayabilelim. Güneşin kararmış eski tahtalarla sıcaktan kavrulmuş o eve aktardığı kokuyu anaç hindi hissini ve inek çanlarının beni mutlu, güvenli hissettiren, huzurlu uyutan bim bam melodisini asla unutmayacağım. Fırtınaların meydan okuduğu geceler hariç. Orası düz bir ovaydı ve bize sıkı sıkı elbise ve ayakkabılarımızı hazır tutmamız tembih edilirdi, şimşek çakacak ve yangın çıkacak olursa diye. Böyle fırtınalı gecelerde Berner köy halkı masanın üzerinde duran İncil'e sığınıyorlardı. İlahiler söylüyor, bunların titrek ışığında dua ediyorlardı. Hizmetçi kızlar her fırsatta mutfak şarkıları söylüyorlardı. Bu melodileri bugün bile çok seviyorum. Annemin küçük kızım Oli'yi, tek torununu asla tanıyamamış olması çok üzücü. Eğer benim dışında 11 çocuğu büyüttüğü düşünülecek olursa, ben kardeşim Klaus dışında hiçbir kardeşimi hatırlamıyorum. Ancak babamı çok iyi hatırlayabiliyorum. O Eppenzell'den geliyordu. Sürekli gülüyor ve şaka yapıyordu. Ya da sıcak ocağın yanındaki bankın bir köşesine çekilip derinlere dalıyordu ve bu arada da kafası aşağıya dönük olan komik Eppenzell piposunu içiyordu. Bu bugüne kadar bir gelenek halinde kalabilmişti. Tütün minicik bir zincirle pipo kafası içinde tutulan gümüş kapakçıkla tutuluyordu. Bu pipoyu çok seviyordum. Onun sayesinde babamın ilgi ve yakınlığını kazanıyordum. İçecek keyifte olduğunu fark ettiğim an, ki bunu çok iyi fark edebiliyordum, ona içinde pipo ve kibrit bulunan deri çantayı götürüyordum. Bu o zamanlar daha bir yuvamız varkendi. Parlak siyah deriden bir kemer takıyordu. Üzerinde küçük pirinçten basılmış inekler, köpekler ve Eppenzell'li çiftçiler minnacık iğnelerle sabitleştirilmişti. Aynı işlemeler köpeğin tasmasını ve babamın pantolon askısını da süslüyorlardı. Her şey süslenmişti. Tüm kapılar ve balkonlar, tahta döşeme, kaplamalar, dolaplar, tabak rafları, tahta tavanlar, oyma veya boyama desenlerle güzelleştirilmişti ve duvarlarda tahta gravürler asılıydı. Muhteşem harflerle evin ön cephesinde "Tanrı iyi insanı kutsasın" yazılıydı. Bizim tereyağımız beyaz ve tatlıydı ve üzerine kabartma şeklinde çiçek desenleri basılmıştı. Sırasıyla sabahları aslan pençesi veya kalp gülü sürüyorduk çağdar ekmeğimizin üzerine. Bazen babam pikola ya da oryana çalıyordu. Ara sıra da çekiç ile ksilofon çalıyordu. Bu neşeli melodiler tüm oradakilerin dans etmesine sebep olurdu. Böyle akşamlarda milli kostümlerimizi giyebiliyorduk. Hizmetçiler tiz sesle şarkılar söylüyorlardı. Bütün dünyada daha güzel geceler tanımıyorum. Ve o kadar sadeydiler ki. Ben dünyaya geldiğimde babam köyün bir ucundan öbür ucuna koşup herkese lalesinin doğduğunu anlatmış. Laleler onun en sevdiği çiçeklerdi. Her yerde yetişiyorlardı ve kilometrelerce uzaktan bile görünebiliyorlardı. Annem her gün girişteki hole yeni çiçekler koyardı. Elle boyanmış bir süt bakracı içinde bir dolu pastel renkli çiçekler. Bakracın iki tarafına konmuş pirinçten şamdanlardaki mumların ışığı geceleri lalelerin gölgelerini duvara yansıtırdı. Yatağa giderken merdivenlerden çıktığımızda dansçıların yansıması gibi görünürlerdi. "Ey güzel lale" diye şarkı söylüyor ve ksilofona vuruyordu babam. O bizim çiçeğimiz ve sadece bize ait olan bir dildi. Benim şarkımdı. Günlerden bir gün aniden kayboldu. Onu çok özlüyordum ve çok kederliydim. İlk başlarda her saniye özlüyordum. Sanki benim bir parçam kaybolmuştu. Daha sonra sadece hatıralarımda yaşıyordu. Onu düşünmek eski bir yarayı deşmek gibiydi. Sonra bu acı yavaş yavaş azaldı. Geriye sadece tahammül edilen bu acıların silik bir hatırası kaldı. Köyde dolaşan dedikodular kulağıma geliyordu. Hapis, borç, parayı çarçur etme, sorumsuzluk ve özellikle de alkolden söz ediyorlardı. En çok da insanlar bana kaçamak bir bakış fırlatıp veremden fısıldaştıklarında ürküyordum. Günlerden bir gün annem bir yerden geri dönüyordu. Çocuklarından birini kaybettiğinde yaptığı gibi. Gökyüzüne gitti diyordu, gökyüzüne gitti diyordu sonra. Hepsi birbirinin ardından öyle hızlı gidiyorlardı ki aramızda bir ilişki kalmıyordu. Verem. O korkunç günde annem siyah bir elbise giyiyordu ve yüzünü bir peçenin arkasında saklıyordu. Bu bana tanıdık olmayan birinin yüzüydü. Beyaz. Annemin değil, o eve gelmiş, beni ve Klaus'u kollarına almıştı. Klaus o zamanlar 8 yaşındaydı, ben de 5. Baba artık yaşamıyor, bu ev artık bize ait değil. Yeni bir yuva aramamız lazım diye bağırıyordu. Basel'e gidiyorduk. Bütün gün iş ararken sokaklarda ona eşlik ediyorduk. Yorgun ve açtık. Nihayet annem bir fırına giriyordu. Elinde beyaz bir torbayla geri geliyordu. Biz tutuk bir halde torbayı gözetliyorduk. Önümüzden yürüyüp bizi dik bir tepeden Spalen kapısına, Basel'in eski şehir duvarındaki bir zamanlarki giriş kapısına doğru götürdüğünde bir kasabın önünde durdu. O anı asla unutmayacağım. Her birimize bir sandviç verdi ve çocuklar vitrindeki sucuk, salam ve jambonlara bakmanızı istiyorum. Ekmeği ısırdığınızda onları hatırlayın. Gördüğünüz şeyin tadını alacaksınız. Sadece tüm o etleri yediğinizi düşünün dedi. Annemiz ağız tadıyla ekmeğini ısırıyordu. Yapmacık bir neşeyle gülüyordu ve sarımsaklı bir sucuğun tadını öyle bir tarif ediyordu ki bugün bile hatırımda. Küçük bir pansiyonda iş buluyordu. Ne kadar çabuk yaşlı ve zayıf göründüğünü hatırlıyorum. Ellerini asla unutmayacağım. Boş zamanlarında resim yapıyordu. Gerçi elleri guttan dolayı sakatlanmıştı. Ancak bu onu işinden sonra fırçayı alıp resim yapmaktan alıkoyamıyordu. Şekilsiz parmaklarıyla boyarken yüzünde daima korku verici bir tebessüm bulunurdu. Bu yenilgisini kabul edecek durumda olmayan bir kadının tebessümüydü. Onun çiçek ve sarmaşık resimleri harikaydı. Kendini bir hedef tespit ediyor, tüm zorlukları günlük ısrarlı ve disiplinli alıştırmalarla aşıyordu. Bu sıralarda ben yetimler yurduna girmiştim. Hayatımın bu kesiminden ne söz etmek ne de o dönemleri hatırlamak istiyorum. Bu dönemden hatırlamaya tahammül edilebilecek tek bir kesit var. Kendimi kullanılmış bir hizmetçi kız gibi görüyordum ve günlerden bir gün karanlık koridorda servis yapmam gereken makaroninin üzerine yaptım. Tüm bana yapılanlara karşı öcümü almak için. Annem daha da hastalanmıştı. Ben hastane masraflarını karşılayabilmek için bir diş doktorunun yanında yardımcı olarak çalışıyordum. Sonra Mark'la karşılaşıyordum. Para parmaklarımın arasından akıp gidiyordu. Masraflar ezici olmaya başlamıştı. Annemi de yaşlılar evine sevk etmek istiyorlardı. Fakat Mark bunu önleyecek ve bana maddi destek sağlayacak kadar namusluydu. Az sonra da ölüm döşeğindeydi annem. Ben bunu uzun zamandan beri hissediyordum fakat inanmak istemiyordum. Gençken kendimi canlı hissetmeye müthiş bir ihtiyaç hissediyordum. Özellikle de annemin ölümünün yaklaştığı şu sıralarda. Ölüm. O görmezlikten geldiğim şey babamın vakitsiz gidişinden sonra annemi söndürüp götürüyordu şimdi. Kaçınılmazdı. Ben bir baloda cüretkar ve çılgınca kostümümden dolayı birinci seçilirken annem hayata gözlerini yumuyordu. Yalnız ölmüştü. Kendimden nefret ediyordum. Keder ve suçluluk duygusu beni bir depresyona sokmuştu. Mark'la sadece kavga ediyordum. Maddiyatçılığına karşı savaşıyordum. Bunu alkolle unutmaya çalışıyordum. Her yaşamın ardından koşuyordum ancak beklentilerim aldatıyordu. Resmi hayatımın mesleği yapma, ümidim kayboluyordu. Asla başaramayacaktım. Heykeltıraşlık ve resim derslerini bırakmak zorunda kaldım. Tüm hayallerimden vazgeçiyordum. Nasıl dalgınlıkla çalışmış olduğumu hatırlıyorum. Günlerden bir gün düşüncelere dalmış bir halde diş doktorunun yanında duruyor ve ona istediği aletleri uzatıyordum. Aniden veba gibi koktu. Birdenbire yeniden kendime geldim ve hastanın sonuna kadar açılmış ağzına ve diş doktoruna doğru yukarıya baktım. Yaşlı bir kadın oturuyordu sandalyede. Dedemin zamanından kalma takma dişleri tutsun ve yaralı diş etlerine değmesin diye küçük gazete parçalarını altına tıkmıştı. Her defasında bir parça daha. Ta ki hepsi küflenip iltihap yayılıncaya ve hepsi iğrenç bir şekilde kokmaya başlayıncaya kadar. Son. Yorgundum. Pencereden şehrin ışıklarının birçoğunun sönmüş olduğunu görüyordum. Günlüğümü yastığımın altına itiyordum ve son sayfayı öptüğüm için kendimi aptal gibi hissediyordum. Yatakta dikkatlice sağa sola sallanıyor ve yayların gıcırdamadığına dikkat ediyordum. Bu esnada uyumuş olmalıyım. Rüya görüyordum. Kendimi İngiltere'deki evimizin arkasındaki kum çukurunda güvende hissediyordum. Kum nemli ve temiz kokuyordu. Kendimi emin hissediyordum. Zira sinirli sesler duymuyordum. Kumdan bir yığın yapıyor ve üzerinde parmağımla desenler çiziyordum ve kendi kendime acaba toprağa beni buradan Basel'e annemin yanına götürebilecek bir delik açabilir miyim diye soruyordum. Onu özlüyorum. Yalnız olduğuma seviniyorum. Zira ne zaman yalnız değilsem kötü bir şey oluyor. Ayağa kalkıyor ve kendimi bum diye kuma bırakıyorum. Kılaç, kılaç, kılaç. Kumu bir elimden öbür elime atıyorum. Her tarafta kumlar uçuşuyor. Güzel kokuyor. Kuşlar cıvıldaşıyor ve şarkı söylüyorlar. Zira onları üzen kimse yok. Hiç kimse onların kanat ve tüylerini koparmıyor ve onlara berbat, kokulu, çirkin, pis kuşlar olduklarını söylemiyor. Kendim olmam niçin bu kadar kötü? Annemi özlüyorum. Ağzımda kum var ve onu tükürüyorum. Birine bir şey hediye edilmesi ondan hoşlanıldığına bir işaret mi acaba? Kum kovasını ve ona ait kürekleri göğsüme bastırıyorum. Annem onları bana hediye etti. Devirdiğim kum kovasından çıkan kum yığınına vururken duyduğum gürültüyü seviyordum. Altındaki tüneller çöküyor. Kum yanlarından parçalanıyordu. Sanki canlı bir şeymiş gibi. Ayağı sıçrıyor ve her şeyi yerle bir ediyor. Sonra da ayak izlerini kumda yokluyordum. Acaba annem emniyette mi? Bir tramvay veya araba onu ezebilirdi. Ben bir gönüyü topraktan çıkarmak için siniyorum ve sonra onlar yine ortaya çıkıyorlar. O korkunç duygular, beni hiçbir zaman huzur içinde bırakmayan duygular, sırtımdan boğazıma yükseliyor, göğsüme ve karnıma yerleşiyorlardı.
Ayrım sonu.